Beslenme 101 Podcast kanalından herkese selamlar. Ben uzman biyolog Serhan Koray Çiftçi.
Ben diyetisyen Masum Fırat Demir.
Bu hafta mineraller bölümümüzle sizlerle beraberiz. Mineraller toprakta ve suda bulunan, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan ve her biri hayati fonksiyonların devamı için önemli görevlere sahip elementlerdir. İnsan vücudu doğal olarak mineral üretemez, bu nedenle sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulamak oldukça önemli. İnsan vücudunun mineral ihtiyacı ise kişi özelinde yaşa, sağlık durumuna, cinsiyete ve fizyolojik durumuna göre farklılıklar gösterebilir. Mineraller sindirim sisteminden kana karışarak besinler aracılığıyla alınan vitaminlerle birlikte vücudun farklı bölgelerine giderler. Diş, kemik ve kas oluşumunda da önemli bir role sahip olduklarından bahsedebiliriz. Buna ek olarak hücre içi ve dışı sıvı oranlarını dengede tutarlar. Mineraller aynı zamanda merkezi sinir sistemi sağlığı ve iyi bir kemik yapısı için önemlidir. Bir yetişkin vücudunun yaklaşık %4 ile 6 arasının minerallerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Fosfor, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi minerallere daha fazla ihtiyaç duyulurken, bakır, çinko, demir, florür, iyot, kobalt ve selenyum gibi mineraller için az miktarlar yeterli olabiliyor. Bunları da sırasıyla makro ve mikro elementler olarak adlandırıyoruz. Bunun yanında mikro elementlere doğrudan mineral kullanımı anlamında az ihtiyaç duyulabilirken, başka moleküllerin yapısına katılması açısından kritik öneme sahip olabilirler. Enzimler için önemli bir yapı taşı olan mineraller, vitaminlerin de fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlarlar. Örneğin kobalt minerali, B12 vitamininin yapısına katılması açısından oldukça önemlidir. Sinir sisteminin yanında karaciğer ve pankreasın çalışmasını düzenleme, yüksek tansiyona iyi gelme gibi etkileri bulunmaktadır. B12 takviyesi alan veya almayı düşünen varsa, piyasadaki ürünlerin üzerinde metil kobalamin ismiyle karşılaşması muhtemel. Bu, B12 vitamininin aktif formudur ve vücutta dönüşüme ihtiyaç duyulmadan kullanılabilir. Bir mikroelementten başlamış olduk ama biz yine başa dönüp minerallerden onlara ihtiyaç duyma sıramıza göre bahsedelim. Öyleyse ilk işimiz kalsiyum olmalı. Kalsiyum, vücutta en bol bulunan mineraldir ve kemik sağlığı açısından hayati önem taşır. Kalsiyum, sağlıklı kemik ve dişlerin gelişimi ve bakımı için hayati öneme sahiptir. Kemik mineralizasyonuna, gücüne ve yoğunluğuna katkıda bulunur. Yaşam boyunca yeterli kalsiyum alımı, D vitamini, egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi diğer faktörlerle birlikte osteoporoz yani kemik erimesi riskini azaltmaya yardımcı olur. İnsan vücudunda yaklaşık %99'u kemik ve dişlerde bulunur. Çocuklarda büyüme sırasında kemik gelişiminde oldukça önemlidir. Büyüme evresi tamamlanıp yetişkin olunduğunda ise kemiklerin koruması görevini üstlenir. Kalsiyum iyonları hem iskelet kasları hem de kalp kasları dahil olmak üzere kas kasılması için gereklidir. Bunun yanında sinir uyarılarının vücuda iletilmesinde rol oynar. Bir kan damarında hasar olduğunda kalsiyum, kan pıhtılarının oluşumuna yol açan ve aşırı kanamayı önleyen bir dizi reaksiyon başlatmaya da yardımcı olur. Bazı enzimler aktiviteleri için kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bu enzimler enerji üretimi, hormon sentezi ve kas fonksiyonu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarda rol oynar.
Bunlar süt ürünleri, süt, peynir, yoğurt gibi yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve bazı balıklar, örneğin somon, sardalya gibi kalsiyum açısından zengin yiyecekler içeren dengeli bir diyette yeterli kalsiyum seviyelerini korumak önemli. Diyet alımının yetersiz olduğu durumlarda tıbbi gözetim altında kalsiyum takviyeleri önerilebilir.
Gelelim magnezyuma. Magnezyum, insan vücudunun çeşitli hayati işlevler için ihtiyaç duyduğu temel bir mineraldir. Ve aslında kalsiyumla beraber işlev gördükleri birden fazla durum söz konusu. Örneğin enzim aktivasyonuna katılıp enerji üretimi, DNA sentezi, protein sentezi ve kas kasılması dahil olmak üzere çok sayıda biyokimyasal reaksiyonda rol oynaması aslında bunun bir göstergesi diyebiliriz. Bir diğer örnek ise kemik sağlığındaki etkileri. Magnezyum güçlü ve sağlıklı kemikleri korumak için kalsiyum ve D vitamini ile birlikte çalışır. Kemik oluşumuna katkıda bulunur ve vücuttaki kalsiyum seviyelerinin düzenlenmesini sağlar. Yani yeterli kalsiyuma sahip olmak için sadece kalsiyum almak yeterli değil, magnezyum, D vitamini ve hatta çinko alımına dikkat etmeniz gerekiyor.
Magnezyumun yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, tohumlar, kepekli tahıllar, baklagiller ve deniz ürünü dahil olmak üzere çeşitli gıda kaynaklarına bulunduğunu belirtmekte fayda var Koray. Bir bireyin diyetinin magnezyumla yetersiz olduğu veya belirli bir tıbbi durumun olduğu durumlarda bir sağlık uzmanının rehberliğinde magnezyum takviyeleri önerilebilir.
Sıra geldi fosfora. Fosfor, vücutta kalsiyumdan sonra en çok bulunan mineral konumunda. Fosfor da üstünden geçtiğimiz iki mineralle bazı noktalarda ortak aktivitelere sahip. Fosforun enerji mekanizmasına katılması, DNA sentezi, kemik ve diş oluşumunda yer alması, sinyal mekanizmasında aldığı görevler bu ortak aktivitelerden sayılabilir. Vücudumuzdaki fosforun %90'ı kemik ve dişlerde bulunurken, kalan %10'u dokularda ve vücut sıvılarında bulunmaktadır. Ortak olmayan önemli aktivitelerinden biri ise vücut sıvılarındaki pH dengesinin korunmasına yardımcı olarak tamponlama maddesi görevi görmek. Normal fizyolojik işleyiş için gerekli olan asit-baz dengesinin korunması bu açıdan çok önemli. pH dengesi de aslında bu asit-baz dengesini gösterme konusunda kullanabileceğimiz bir gösterge. Bilmeyenler için hemen çok kısa özetleyeceğim. 0'dan 14'e kadar kullanılan bir çizelgedir asit-baz çizelgesi. 7 ikisinin ortası tuzdur. Yani ne asidik ne baziktir. 7'den 0'a doğru yaklaşıldıkça asidik değer yükselirken 7'den 14'e doğru ilerlediğimiz zaman da bazik değerin yükseldiğini görüyoruz. Yani pH 13 güçlü bir bazı temsil ederken pH 2 veya pH 1 güçlü bir asidi temsil eder. Bu dengeyle vücut sıvılarının aside dönüşmesi de engellenmiş olur. Bu konuda çok hayati bir öneme sahip. Fosforun bitkiler içinde önemli özellikleri var. Örneğin besin maddesi olarak bir rolü var. Ve belli kimyasal reaksiyonları geliştirme ve düzenleme kabiliyetinden yine bahsedebiliriz. Bu nedenle gübrelerde, deterjanlarda ve gıda katkı maddelerinde sıklıkla fosfora rastlayabiliyoruz.
Koray, fosfor kaynakları şunlardır. Et, balık, süt, yumurta, nohut, mercimek, fasulye, fındık, kabak çekirdeği, kepekli tahıllar ve patates gibi besinler fosfor açısından zengindir. Aynı zamanda denizel kaynaklarda, yani burada yosunlar, midyeler, karides, istiridye ve balık gibi deniz ürünleri de fosfor açısından zengindir. Ayrıca fosfor, peynir, yoğurt, dondurulmuş yiyecekler, işlenmiş etler ve hazır gıdalarda da bulunabilir. Ancak işlenmiş gıdaların yüksek tuz, yağ ve şeker içeriğine dikkat etmek önemli. Bu fosfor kaynakları insanların günlük fosfor ihtiyacının karşılamalarına yardımcı olabilir. Ancak dengeli bir beslenme sağlamak için çeşitli kaynaklardan fosfor alınması önemli ve aşırı fosfor alımının bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini unutmamalıyız.
Gelelim potasyuma. Aslında sodyum ve potasyumdan beraber bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ikisinin dengesi oldukça önemli. Uygun bir sodyum-potasyum dengesinin korunması insan vücudunun normal çalışması için çok önemli. Hem sodyum hem de potasyum birer elektrolit, yani elektrik yükü taşıyorlar ve çok sayıda fizyolojik süreçte önemli roller oynuyorlar. Sodyum ve potasyum arasında dengeli bir oranın korunmasının önemli olmasının nedenlerinden şöyle bahsedebiliriz. Örneğin sıvı dengesi. Bu denge sağlıklı kan basıncını korumak ve ödem veya dehidrasyon gibi sorunları önlemek için gereklidir. Dehidrasyon su kaybı demek. Bunu da belirtmiş olayım. Sinir fonksiyonu burada önemli. Sodyum ve potasyum uygun sinir fonksiyonu ve sinir uyarıların iletişimi için kritik öneme sahip. Sodyum-potasyum pompası olarak bilinen mekanizma ile sinir hücreleri arasında uygun iletişim sağlanıyor ve kalp kasılmaları, duyusal algılar ve koordinasyon gibi işlevler kolaylaştırılıyor. Sodyum ve potasyum kas kasılması ve gevşemesi için gerekli. Hücre zarları boyunca sodyum ve potasyum iyonlarının değişimi kas liflerini uyaran elektriksel uyarılar üretir. Bu iyonların dengelerinin korunması düz kas fonksiyonunu sağlar ve kas kramplarını veya zayıflığını önler. Sodyum ve potasyum kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça önemli bir role sahip. Sodyum suyu çeker ve aşırı sodyum alımı su tutulmasına ve kan hacminin artmasına neden olabilir. Bu kalp damar sistemine ek yük bindirir ve kan basıncını yükseltebilir. Öte yandan potasyum sodyumun etkilerine karşı koymaya yardımcı olur ve fazla sodyumun idrar yoluyla atılmasını destekler. Yeterli potasyum alımı kan basıncını düşürmeye, hipertansiyon riskini ve buna bağlı kardiyovasküler problemleri azaltmaya yardımcı olabilir. Yani ne yapıyoruz? Fazla tuzlu yemekten kesinlikle kaçınıyoruz çünkü en yaygın sodyum kaynağı hepimizin de bildiği üzere tuz. Böbrekler vücuttaki sodyum ve potasyum dengesinin korunmasından sorumlu olan organlar. Bu elektrolitleri filtreleyip yeniden emerek fazla miktarlar atılırken doğru miktarın korunmasını sağlıyorlar. Sodyum ve potasyum seviyelerindeki dengesizlikler böbrekleri zorlayabilir ve bu da vücuttaki elektrolit dengesinin bozulmasına neden olur.
Koray, sodyum ve potasyum örnek şu olabilir. Tuzlu gıdalar, işlenmiş gıdalar, deniz ürünleri, turşular ve peynir. Tuzlu gıdalarda sodyum klorür yani. Tuzlu atıştırmalıklar, tuzlu kuru yemişler, tuzlu peynirler ve tuzlu soslar bulunur. İşlenmiş gıdalarda ise hazır yemekler, konserve ürünler, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri. Bunlar çalışanlar ve çocuklar için pratik olmakta. Ne yazık ki. Cips var, kraker var ve hazır soslar gibi gıdalar genellikle yüksek sodyum içeriğine sahiptir. Deniz ürünleri var. Burada özellikle tuzlu su balıkları, kabuklu deniz ürünleri ve deniz yosunu gibi doğal olarak tuz içeren besinler vardır. Bu nedenle deniz ürünlerinin tüketimi sodyum alımını artırabilir. Turşular var en sevdiğimiz. Lahana, havuç, salatalık gibi sebzelerin turşu şeklinde tüketilmesi de sodyum alımını artırabilir. Peynir ise bildiğimiz gibi tuzlu peynir. Bunun tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Potasyum kaynaklarında ise muz, portakal, kavun, karpuz, avokado ve incir gibi meyveler potasyum örnek olabilir. Sebzelerde ise potasyuma patates, tatlı patates, ıspanak, pazı, pancar yaprakları ve diğer yeşil yapraklı sebzeler de potasyum açısından zengin kaynaklardır. Baklagillerde ise özellikle kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi besinler hem potasyum hem de diğer önemli besin öğeler açısından zengindir. Süt, yoğurt ve diğer süt ürünleri de potasyum kaynaklarıdır. Düşük yağlı ve yağsız seçenekleri tercih etmek sağlıklı bir potasyum kaynağı olabilir. Fındık, fıstık, badem ve kabak çekirdeği gibi kuru yemişler potasyum açısından zengin besinlerdir. Bilginiz olsun. Burada şunu ekleyebilirim. Bu besinler sodyum ve potasyumun diğer kaynaklara örnek olarak verilebilir. Dengeli bir beslenme programı bu besin mineralleri doğru oranla alınmasını sağlamak için çeşitli kaynaklardan yeterli miktarda sodyum ve potasyum sağlamayı
Biraz da mikro elementlere göz atalım. Kobaltla küçük bir giriş yapmıştık. Florla devam edelim. İnsan vücudu için gerekli olmadığının yanında bir türevi olan florürün diş sağlığını korunmasında önemli bir rolü olduğundan bahsedebiliriz. Florür diş minerasını dahil ediliyor ve asit üreten bakterilerin neden olduğu çürümeye karşı daha dirençli bir diş yapısına sahip olunmasını sağlıyor. Ayrıca diş çürümesinin erken aşamalarını onarmaya da yardımcı olduğundan bahsedebiliyoruz yine. Sonuç olarak diş çürümesini önlemeye yardımcı olmak için genellikle diş macununa, gargaraya ve ağız bakım ürünlerine eklenebildiğini görüyoruz. Bununla birlikte çoğu şey gibi çok fazla klorür de zararlı olabiliyor ve dişlerin görünümünü etkileyebilecek bir durum olan floroza neden oluyor. Bu nedenle faydalarını ve potansiyel risklerini dengelemek için uygun düzeyde florür alımının sürdürülmesi oldukça önemlidir. Çinko burada kesinlikle gözden kaçırmamamız gereken bir mineral. Unutmadan hemen bahsetmiş olalım. Zira insan sağlığının birçok alanında çok önemli bir rol oynayan temel bir mineralden bahsediyoruz. Bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için çinko gerekli. Patojenlere karşı bariyer görevi gören cilt ve mukoza zarının bütünlüğünün korunmasına yardımcı oluyor. Ek olarak çinko, beyaz kan hücrelerinin aktivasyonu ve çoğalması dahil olmak üzere bağışıklık hücresi gelişiminde ve işlevinde önemli bir rol oynuyor. Yaraların çabuk iyileşmesi, kolajen sentezi yine ek olarak bahsedebileceğimiz önemli görevler arasında. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda sağlıklı büyümeyi desteklemesi için de yeterli miktarda alımı oldukça önemli. Bilişsel işler konusunda döneminden bahsetmeliyiz burada. Öğrenmeyi, hafızayı ve ruh halini etkileyen maddelerin düzenlenmesinde yine önemli bir rolü var. Bunun haricinde koku ve tat alma duyuları için gerekli. Çünkü bu reseptörlerin aslında üretiminin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için çinkonun hayati bir önemi var. Özellikle bu COVID döneminde tat ve koku alma duyusunu kaybedenler varsa çinko alımına biraz dikkat etmelerinin gerekli olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Üreme ve doğurganlıkta da çinko yine önemli bir yer tutuyor. Bu arada saçlarınızın erken beyazlamasını istemiyorsanız çinko o konuda da elinizden tutacaktır. Burada bir etken daha var, bakır, ondan da birazdan bahsedeceğiz.
Diyetimize çinkoyu nasıl dahil edebiliriz? Et, deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller, kabak çekirdeği, susam ve fındık gibi çinko açısından zengin besinlerle ekleyebiliriz. Ayrıca tam tahıllardan sebzeler, meyveler de çinko içerir ancak miktarı diğer kaynaklara göre azdır. Çinko takviye edici olarak da alınabilir fakat burada çinko takviyelerinin aşırı tüketimi diğer minerallerin emilimini engellemekte ve toksik olabilir kolay. Bu nedenle çinko takviyelerinin kullanımı konusunda doktorunuza muhakkak danışmanız önemlidir.
O zaman geldik demire. Demir çok hayati işlevleri olan bir mineral. Örneğin solunum yoluyla aldığımız oksijenin tüm vücut dokularına taşınması demir tarafından yapılıyor. Demir burada oksijene bağlanan hemoglobinin kritik bir bileşeni konumunda. Yeterli demir seviyeleri hücrelere oksijenin verimli bir şekilde verilmesini sağlayarak enerji üretmelerini ve düzgün çalışmalarını sağlar. Aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretimi için de demire ihtiyacımız var. Yetersiz demir seviyeleri azalmış sayıda kırmızı kan hücresiyle sonuçlanan anemiye yol açarak yorgunluk, halsizlik ve bağışıklık fonksiyonunun bozulmasına neden olabilir. Vücuda enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmada hayati rol oynayan hücrelerin üretimi ve aktivitesi için de yine önemlidir. Normal beyin ve bilişsel işlev gelişiminin yanında sağlıklı bir cilt için yine demire ihtiyacımız var.
Koray, demir kaynakları ise şunlardır. Kırmızı et, özellikle dana eti ve kuzu eti. Bunlar yüksek miktarda demir içerir. Ve bunları pişirirken de yağsız kesimleri tercih etmek son derece sağlıklı bir seçenek olacaktır. Unutmayın lütfen. İkinci sırada yumurtamız var. Hem protein hem de demir kaynağıdır. Özellikle yumurtanın sarısında bulunan demir vücut için kolayca emilmektedir. Üçüncü sırada ise sebzeler var. Burada ıspanak, pazı, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler demir açısından zengindir. Dördüncü sırada ise kuru baklagiller. Burada mercimek, nohut, fasulye ve diğer kuru baklagiller demir açısından zengin besinlerdir. Hem bitkisel protein hem de demir kaynağıdırlar. Beşinci sırada ise kuru yemiş ve tohumlar var. Badem, fındık, ceviz ve ayçiçeği çekirdeği gibi kuru yemişler de ara öğünler için bir demir kaynağı sayılabilir. Altıncı sırada karaciğerimiz var. Özellikle dana karaciğeri. Bakın burada demir bakımından zengin bir kaynaktır. Ancak karaciğerin yüksek miktarda A vitamini içerdiğini biliyoruz. Geçen bölümde bahsetmiştik. Ve aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğinde ulfak önemlidir. Deniz ürünlerinde ise özellikle istiridye ve midye, kalamar gibi kabuklu deniz ürünleri demir içeriğine sahiptir. Son olarak da tam tahıllar demişiz. Tam tahıllar neyse kepekli tahıllar, özellikle yulaf ezmesi, bulgur, kahverengi pirinç ve çavdar ekmeği gibi tam tahıllar demir içermektedir. Bunların da diyetinizde emilimini ve aktivitesini arttırmak istiyorsak eğer portakal, kivi gibi C vitamininden yüksek besinlerle takviyemizi yapabiliriz. Ancak demir eksikliği gibi bir durum söz konusu ise eğer veya diyetinize özel ihtiyaçlarınız varsa bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Beslenme uzmanıyla konuşmak önemlidir. Bilginiz olsun.
Selenyum mineraline gelecek olursak da selenyum saç ve tırnakların korunmasına yardımcı olur. Ayrıca normal tiroid fonksiyonuna katkıda bulunur. Antioksidan aktivitesiyle de olası vücut hasarını, iltihabını önlemeye yardımcı olur. Antioksidanlardan da bu arada çok bahsettik. O yüzden sonraki bölümlerde bunu detaylı bir şekilde sizinle de paylaşmak istiyoruz. Ve geldik bakıra. Bakır da o zaman son mineralimiz olsun bizim. Bakır sağlıklı bir metabolizma için yine önemli olanlardan. Sinir sisteminin düzgün çalışmasına, güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olunmasına yine fazlasıyla katkıda bulunuyor. Bilişsel fonksiyonlar için oldukça önemli. Eksikliğinde öğrenme güçlüğü, hafıza zayıflığı gibi sorunların yanında görme bozukluklarına da sıkça rastlanıyor. Soluk cilt rengi, sürekli üşümek ve yürürken denge kaybı yaşamak yine bakır eksikliğinden kaynaklanan durumlar. Saç beyazlamasında da bahsettiğimiz gibi çinko ile beraber önemli bir yerleri var. Daha doğrusu saçların beyazlamaması konusunda. Malum buna dikkat etmek zorundayız. Artık orta yaş 55'e kadar geldi. Herkesin kendine iyi bakması gerekiyor. O zaman bu haftanın da burada sonuna gelelim. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşçakalın.